Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 40.
Hukukun gecikmeden dile getirilmesi, kurduğu adaletin er geç dünyaya geleceğinin belirtisidir. Varlığı fethetmek için kendimizde bulduğumuz azıcık varlıktan yola çıkmamız gerekir. Onu yoksamak değil. Adalet yerleşinceye dek hukuku susturmak artık adaletin her zaman için egemen olup olmadığından söz edilemeyeceğine göre onu bir daha konuşturmamasıya susturmak olur. Böylece yeniden yalnızca söz hakkı olanlara yani güçlülere bırakılır adalet. Güçlülerin dağıttığı adalet ve varlık ise yüzyıllardan beri gönülden kopan diye adlandırılmıştır. Adaletin egemen olmasını sağlamak için özgürlüğü öldürmek, Tanrı'nın aracılığı olmadan yargılama kavramını yeniden diriltmek olur. Baş döndürücü bir tepkiyle en aşağı türden bir gizemci örgütü yeniden kurmak olur. Ama adalet gerçekleşemediği zaman bile özgürlük karşı çıkma gücünü sürdürür ve anlaşmayı kurtarır. Sessiz bir dünyada adalet, yani köleleştirilmiş dilsiz adalet, yardımlaşmayı yok eder. Sonunda adalet olmaktan çıkar. 20. yüzyıl devrimi ölçüsüz fetil erekleriyle birbirinden ayrılmaz olan iki kavramı bir nedene dayanmadan ayırdı. Saltık özgürlük adaletle alay ediyor. Saltık adalet özgürlüğü yoksuyor. Verimli olmaları için iki kavramın birbirlerinde sınırlarını bulmaları gerekir. Hiçbir insan aynı zamanda adalete de uygun değilse koşulunu özgür saymaz. Aynı zamanda özgür de değilse adalete uygun saymaz. Haklıyı, haksızı söyleme, ölmeyi yatsıyan bir varlık parçası adına bütün varlığı isteme yeteneğinden yoksun bir özgürlük tasarlanamaz. Bir de çok farklı olsa bile özgürlüğü, tarihin biricik ölümsüz değerini canlandırma adaleti vardır. İnsanlar ancak özgürlük için güzel ölmüşlerdir. Bütün bütün öldüklerine inanmıyorlardı o zaman. Aynı uslamlama şiddete de uygulanır. Saltık şiddetsizlik köleliği, köleliğin şiddetlerini geri getirir. Yöntemli şiddet de yaşayan topluluğu, ondan aldığımız varlığı yok eder. Birincisi olumsuz, ikincisi ise olumlu olarak, etken olarak yapar bunu. Verimli olmak için iki kavramın da sınırlarını bulmaları gerekir. Saltık bir değer gibi benimsenen tarihte şiddet yasallaştırılmıştır. Görel bir tehlikeyi göze alma olarak bir bildirişim kesilmesidir. Baş kaldırmış insan için geçici sapma niteliğini sürdürmeli, kaçınılmaz bir duruma gelmişse her zaman kişisel bir sorumluluğa, dolaysız bir tehlikeye bağlı olmalıdır. Öğretinin şiddeti düzen içinde yer alır, bir anlamda rahattır. Führer Prinzip ya da tarihsel neden, kendisini kuran düzen ne olursa olsun bir nesne evreni üzerinde egemen kalır, bir insan evreni üzerinde değil. Baş kaldırmış kişi öldürme yoluna gittiği zaman bunu ancak kendisi de ölerek onaylaması gereken bir sınır saydığı gibi şiddet de örneğin ayaklanma durumunda başka bir şiddetin karşısına dikilen en son sınırdır. Aşırı adaletsizlik bu sonuncuyu kaçınılmaz duruma getirirse de baş kaldırmış kişi bir öğreti ya da bir devlet nedeni uğrunda girişilecek bir şiddeti önceden yatsır. Örneğin her tarihsel bunalım kurumlarla sonuçlanır. Saltık tehlikeye girme olan bunalım üzerinde bir etkimiz yoksa da kurumları tanımlayabildiğimize, uğrunda çarpışacaklarımızı seçebildiğimize, çarpışmamızı onlar yönünde götürebileceğimize göre kurumlar üzerinde bir etkimiz vardır. Gerçek başkaldırı eylemi ancak şiddeti sınırlayan kurumlar uğrunda boyun eğer silahlanmaya, şiddeti kurala bağlayanlar için değil. Bir devrim ancak ölüm cezasının hemen kaldırılmasını güvenceye bağlıyorsa uğrunda ölünmeye değer. Ne zaman sona ereceği bilinmeyen cezalar uygulamayı önceden yatsıyorsa uğrunda zindanlarda çürümeye değer. Ayaklanma şiddeti bu kurumlar yönünde gelişiyorsa onun için gerçekten geçici olmanın tek yoludur bu. Erek saltık oldu mu, yani tarihsel deyimle kesin olduğuna inanıldı mı, başkalarını kurban etmeyerek götürülebilir iş. Böyle olmadı mı, insan ancak kendini ölüme atabilir. Ortak onur uğrunda bir savaş için kendi varlığını öne sürer. Sonuç yolları haklı çıkarır mı? Olabilir. Ama sonucu kim haklı çıkaracaktır? Tarihsel düşüncenin askıda bıraktığı bu soruya başkaldırı yanıt verir. Yollar. Politikada böyle bir tutum ne anlama gelir? Hem etkili midir bir kez? Hiç duralamadan bugün etkili olan biricik tutum olduğunu söylemek gerekir. İki türlü etkinlik vardır. Tayfunun etkinliği ile öz suyun etkinliği. Tarihsel saltçılık etkin değildir. etkilidir. İktidarı almış, elinden bırakmamıştır. Bir kez iktidarı ele geçirdi mi, biricik yaratıcı gerçeği yok eder. Başkaldırıdan gelen uzlaşmaz ve sınırlı eylem bu gerçeği olduğu gibi tutar. Onu gittikçe daha çok yaymaya çalışır yalnız. Bu eylemin bir gün yengin çıkmayacağı belli değil. Yenememek ve ölmek tehlikesinde olduğu söylenmiştir. Ama devrim ya bu tehlikeyi göze alacak ya da aynı hörgörüyle yargılanabilecek yeni efendilerin işinden başka bir şey olmadığını söylemek zorunda kalacaktır. Onurdan ayrılan bir devrim onur alanına giden kaynaklarına ihanet eder. Ne olursa olsun ya özdeksel etkinlik ve hiçlikle ya da tehlike ve yaratmayla sınırlanır seçimi. Eski devrimciler hemen bitirmek istiyorlardı işlerini. İyimserlikleri de tamdı. Ama bugün devrimci anlayış bilinç ve açık görüşlülük bakımından büyüdü. 150 yıllık bir deneyim var ardında. Bunlar üzerinde düşünebilir. Üstelik devrim o bayram havasında yitirdi. Tek başına bütün evreni kapsayan baş döndürücü bir hesap oldu. Her zaman söylemese bile evrensel olmadıkça hiçbir şey olamayacağını biliyor. Şansları bir yengi durumunda bile kendisine ancak yıkıntılar imparatorluğunu sunacak bir savaşın tehlikeleriyle dengelenmekte. O zaman yok sayıcılığına bağlı kalabilir, ölü yığınları arasında tarihin son nedenini cisimlendirebilir. O zaman yeryüzü cehennemlerinin yüzünü yeniden değiştirecek olan sessiz müzikten başka her şeyden vazgeçmek gerekir. Ama devrimci anlayış Avrupa'da birinci ve sonuncu kez kendi ilkeleri üzerinde düşünmeye de başlayabilir. Kendisini yıldırıya ve savaşa yönelten şeyin ne olduğunu sorabilir. Böylece başkaldırının nedenleriyle birlikte bağlılığını da yeniden bulabilir. Ölçü ve ölçüsüzlük. Devrimin yolunu şaşırması, insan yaratılışından ayrılmaz görünen, başkaldırının da ortaya çıkardığı şu sınırın bilinmemesiyle, düzenli olarak bilinmezlikten gelinmesiyle açıklanır her şeyden önce. Yok sayıcı düşünceler bu sınırı aldırmadıkları için durmamacasına hızlanan bir devinime atılır sonunda. Hiçbir şey durduramaz artık kendilerini, o zaman tüm yıkımı, sınırsız fethi doğrularlar. Şimdi başkaldırı ile yoksayıcılık üzerine bu uzun soruşturmanın sonunda tarihsel etkenlikten başka sınır tanımayan devrimin sınırsız kölelik anlamına geldiğini biliyoruz. Devrimci anlayış bu yazgıdan kurtulmak, canlı kalmak istiyorsa yeniden başkaldırının kaynaklarına dalmalı, bu kaynaklara bağlı kalan biricik düşünceden, sınır düşüncesinden esinlenmelidir. Başkaldırının ortaya çıkardığı sınır her şeyin yüzünü değiştiriyorsa, belli bir noktayı aşan her düşünce, her eylem kendi kendini yatsıyorsa, nesnelerin ve insanın bir ölçüsü var demektir. Ruh bilimde olduğu gibi tarihte de başkaldırı derin uyumunu aradığı için en çılgın genliklere koşan ayarı bozuk bir sarkaçtır. Ama bu düzensizlikten tam değildir. Bir eksen çevresinde olur. Başkaldırı bir yandan bütün insanlara özgü bir yaratılışı sezdirirken bir yandan da bu yaratılışın özünde bulunan ölçüyü ve sınırı gün ışığına çıkarır. Bugün her düşünce ister yok sayıcı isterse olumlu olsun bazı farkında bile olmadan nesnelerin bilimce de doğrulanan bu ölçüsünü ortaya çıkarıyor. Kuantalar bugüne dek görellik, belirsizlik bağıntıları gerçeğini ancak kendi ölçülerimize göre tanımlayabileceğimiz bir dünyayı tanımlıyor. Dünyamıza yön veren düşüngüler saltık bilimsel boyutlar çağında doğdu. Gerçek bilgilerimiz de tam tersine görel boyutlara izin verir ancak. Us, gerçeğe inanabilmemiz için düşündüğümüzü son noktasına dek götürmeme yeteneğimizdir diyor Lazar Bickel. Yaklaşık düşünce gerçeği doğuran tek kaynaktır. Özdeksel güçler bile kör yürüyüşleri içinde kendi ölçülerini ortaya çıkarır. Bunun için tekniği yıkmaya kalkmakta bir yarar yok. Çıkrık çağı geçti. Bir zanaatçılar uygarlığı düşüde boş bir düş. Makina bugünkü kullanışıyla kötüdür ancak. Yıkımlarını yersek bile yararlarını kabul etmek zorundayız. Sürücüsünün günler, geceler boyunca kullandığı kamyon, kendisini bütünüyle tanıyan, sevgiyle, etkenlikle kullanan bu sürücüyü alçaltmaz. İnsana aykırı ve gerçek ölçüsüzlük iş bölümündedir. Ama ölçüsüzlük arttıkça bir gün gelir, bir tek insanca yöneltilen ve 100 işlem yapan bir makine tek bir nesne yaratır. Bu insan farklı bir düzeyde zanaatçılıkta taşıdığı yaratma gücünü bir dereceye dek yeniden bulmuş olacaktır. Atsız üretici yaratıcıya yaklaşır o zaman. Hiç kuşkusuz sanayi ölçüsüzlüğünün hemen bu yola gireceği kesin değil. Ama daha şimdiden işleyişiyle bir ölçü zorunluluğunu kanıtlıyor. Bu ölçüyü örgütleyecek düşünceyi ortaya çıkarıyor. Ne olursa olsun ya bu sınır değerine uyulacak ya da çağdaş ölçüsüzlük kuralı ve barışı ancak evrensel yıkımda bulacak. Bu ölçü yasası başkaldırı düşüncesinin bütün karşıtlıklarını da kapsar. Ne gerçek tümüyle ussaldır ne de ussal tümüyle gerçek. Gerçek üstücülüğü incelerken gördük. Birlik isteği her şeyin ussal olmasını istemez yalnız. Us dışının atılmamasını da ister. Hiçbir şeyin anlamı bulunmadığı söylenemez. Çünkü her şey sözcüğünün bizim için anlamı yoktur. Us dışı, ustalı sınırlandırır. Ustal da ölçüsünü verir ona. Kısacası her şeyde anlamsızlıktan koparıp almamız gereken bir anlam vardır. Aynı biçimde varlığın yalnızca töz düzeyinde var olduğu söylenebilir. Varoluş ya da oluş düzeyinde değil de nerede kavrayabiliriz tözü? Ama varlığın yalnızca varoluş olduğu da söylenemez. Varlık ancak oluşta denenebilir. Varlıksız oluş hiçbir şey değildir. Dünyada yalnızca bir durmuşluk değildir. Ama yalnızca devinim de değildir. Devinim ve durmuşluktur. Örneğin tarihsel eğitişim durmamacasına bilinmeyen bir değere doğru kaçmaz. İlk değer olan sınırın çevresinde döner. Oluşun bulucusu Heraklitos bile bu sürekli akışa bir sınır koyuyordu. Bu sınır ölçüsüzler için öldürücü olan ölçü tanrıçası Nemesis'le simgelenmişti. Başkaldırının çağdaş çelişkilerini gözden uzak tutmak istemeyen düşünce esenini bu tanrıçada aramalı. Aktörel karşıtlıklarda bu aracı değer ışığında aydınlanmaya başlar. Erdem kötülük ilkesi olmadıkça gerçekten ayrılamaz. Kendi kendini yatsımadıkça da gerçekle tümüyle birleşemez. Başkaldırının aydınlığa çıkardığı değer yaşamın ve tarihin üstünde değildir. Tarih ile yaşam da onun üstünde olmadığı gibi. Gerçekte bu değer ancak uğrunda bir insan canını verdiği ya da yaşamını kendisine adadığı zaman bir gerçeklik kazanır tarihte. Jacobin ve Burjuva uygarlığı değerlerin yaşamdan üstün olduğunu varsayar. Biçimsel erdemi böylece tiksindirici bir aldatmaca getirir. 20. yüzyıl devrimi değerlerin tarih devinimine karıştığını buyurur. Onun tarihsel nedeni de yeni bir aldatmacayı doğrular. Bu düzensizlik karşısında ölçü bize her türlü aktöre için bir gerçekçilik payı gerektiğini öğretir. Arı erdem öldürücüdür. Her gerçekçilik içinde bir aktöre payı gerektiğini öğretir. Umursamazlık öldürücüdür. Bunun için insansever söz kalabalığı da umursamaz kışkırtmacadan daha köklü değildir. Sonra insan tümden suçlu değildir, tarihi başlatmamıştır, tümden suçsuz da değildir, tarihi sürdürmektedir. Bu sınırı aşıp da onun suçsuzluğunu kesinleyenler, kesin suçluluğun kudurmuşluğunda karar kılarlar. Başkaldırı tam tersine, ölçülü suçluluğun yoluna getirir bizi. Biricik ama yenilmez umudu son noktada, uçsuz öldürmelerde cisimlenir. Bu sınır üzerinde varız sözcüğü çelişkin olarak bir yeni bireyciliği tanımlar. Tarih önünde varız, tarih de kendi içinde sürmesi gereken bu varızı saygı göstermelidir. Başkalarına gereksinimim var, onların da bana ve herkese. Her ortak eylem, her toplum bir disiplini varsayar. Bu yasa olmadı mı, birey düşman bir topluluk önünde eğilen bir yabancıdan başka bir şey değildir. Ama toplum ve disiplin, varızı yoksadı mı, yönünü şaşırmış demektir. Bir anlamda ortak onuru tek başına üzerimde taşıyorum, ister kendimde olsun, ister başkasında, onun alçaltılmasına izin veremem. Ergi değildir bu bireycilik, her zaman çarpışma, bazı bazı da mağrur acımanın doruğunda eşsiz bir sevinçtir. Öyle düşüncesi. Böyle bir tutumun çağdaş dünyada siyasal bir anlatım bulup bulmadığına gelince, geleneksel olarak sendikacılık dediğimiz eylemi anabiliriz. Üstelik bu yalnızca bir örnek. Sendikacılık da etkisiz değil mi? Yanıtı basit. Bir yüzyıl içinde 16 saatlik günden 40 saatlik haftaya gelinceye dek işçi koşulunu olağanüstü ölçüde değiştirmiş olan eylemdir sendikacılık. Düşüngüsel imparatorluk sosyalizmi geriye götürmüş, sendikacılığın başlıca kazançlarını da yıkmıştır. Sendikacılık somut temelden, siyasal düzen için, komüna ise ekonomik düzen için olan meslekten, üzerine yapının kurulacağı canlı hücreden yola çıkıyordu. Sezarcı devrim ise öğretiden yola çıkar. Gerçeği zorla sokar öğretiye. Sendikacılık da tıpkı komün gibi soyut merkezciliğin yok sanmasıdır. 20. yüzyıl devrimi ise tam tersine ekonomiye dayandığını ileri sürer. Ama ilkin bir politika, bir düşüngüdür. İşlevi gereği gerçeğe uygulanan yıldırı ve şiddetten kaçınamaz. Savları ne olursa olsun gerçeği işlemek için saltıktan yola çıkar. Başkaldırı ise gerçeğe doğru sürekli bir çarpışma içinde yol almak üzere gerçeğe dayanır. Birincisi, yukarıdan aşağı doğru tamamlanmaya çalışır. İkincisi, aşağıdan yukarıya doğru. Başkaldırı, bir romantizm olmak şöyle dursun, sahici gerçekçilikten yola çıkar. Bir devrim isterse, yaşam yararına ister, yaşama karşı değil. Bu nedenle her şeyden önce en somut gerçeklere, varlığı, nesneleri, insanların canlı yüreğini belli eden mesleğe, köye dayanır. Politika bu gerçeklere uymalıdır ona göre. Sonra tarihi ileri götürdüğü, insanların sızısını yatıştırdığı zaman da bunu şiddetsiz olarak değilse de yıldırısız olarak en farklı siyasal koşullarda yapar. Ama bu örnek göründüğünden daha da ilerilere gider. Sezarcı devrim, sendikacı ve özgürlükçü anlayışı yendiği gün devrimci düşünce bir karşı ağırlığı yitirdi. Bundan sonra düşmezlik edemezdi. Bu karşı ağırlık, yaşamı tartan bu anlayış, ta Elenlerden beri doğayı her zaman oluşla değerlendirmenin çok uzun geleneğidir. Alman sosyalizminin, Fransızların, İspanyolların, İtalyanların özgürlükçü düşüncesiyle savaşına sahne olan 1. International'ın tarihi, Alman ülkücülüğü ile Akdeniz ruhunun çarpışmalarının tarihidir. Devlete karşı komün, saltıkçı topluma karşı somut toplum, ustal zorbalığa karşı düşünceli özgürlük, kitlelerin sömürgeleştirilmelerine karşı elsever bireycilik, ilk çağ dünyasından beri Batı tarihini canlandıran, ölçü ile ölçüsüzlük arasındaki şu uzun karşılamayı bir kez daha dile getiren karşıtlıklardır. Bu yüzyılın derin uzlaşmazlığı, Almanların tarih düşüngileri ile bir bakıma onun suç ortağı olan Hristiyan politikası arasında belirmekten çok, Alman düşleri ile Akdeniz geleneği, ölümsüz delikanlılık şiddetleri ile erkek gücü, bilgi ve kitaplarla coşmuş özlemle yaşam koşusunda katılaşıp aydınlanmış cesaret, kısacası tarih ile doğa arasında belirir. Ama Alman düşüngüsü bu konuda bir kalıcıdan başka bir şey değil. İlkin tarihsel bir tanrı, sonra da tanrısallaştırılmış bir tarih adına doğaya karşı verilmiş 20 yüzyıllık bir boşu boşuna savaş onda tamamlanır. Hristiyanlık ancak Elen düşüncesinden aldıklarını sindirebileceğince kazanabilmiştir Katolikliğini. Ama kilise Akdeniz kalıtını dağıttıktan sonra doğadan uzaklaşarak tarihe yönelmiş, benliğinde bir sınırı yakarak zamansal gücü, tarihsel dinamizmi gittikçe daha çok istemeye başlamıştır. Gözlem ve hayranlık konusu olmaktan çıkan doğa, kendisini değiştirme ereğini güden bir eylemin gereci olur sonunda.
Ayrım sonu.